Ayrım 8. Albay Dursun Çiçek Vakası. Kışladan Hastala. İrem Çiçek. Sayfa 115. Erzincan Bağlantısı. İddia 12. Hazırladığı plan doğrultusunda Dursun Çiçek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkanlarını kullanarak Erzincan'da planı uygulamaya geçti. Örgüt, kamu kurumlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yoğun olarak sızdığı için bu il seçildi. Başta Savcı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile bazı çalışmalar ve görüşmeler yaptı. Bu şahısları yönlendirmek için Erzincan'a gitti. İki ayrı gizli tanık Munzur ve Efe'nin ifadeleri de bunu doğruluyor. Dursun Çiçek'in yanıtı. Eylem planı diyorlar ya, icraya koymaları lazım senaristlerin. İşi götürdüler Erzincan'a. İddiaya göre 3. Ordu Komutanı icra etmeye başladı. Gülerler, gülerler adama. Genelkurmay Başkanı emriyle yazılmayan, numarası olmayan, alındı, anlaşıldı talimatı olmayan. Yani aldı mı komutanlık, anlaşıldı mı sorusu var mı? Bir sistem var. Silahlı kuvvetler 1000 yıllık bir kurum. Onu bir çete gibi, onu bir junta gibi suçlamak en büyük adiliktir. Ekleri yok, dağıtımı yok. En büyük rezalet de Dursun Çiçek, Doktor Deniz Piyade Kurmay Albay. Stop. Plan, pilav. Bir tane plan bulun buna benzer, altında görev satırı olmayan, 3. Bilgi Destek Şube Müdürü yazmayan bir tane örnek bulsun o soruşturma savcısı, ben idama da hazırım. Sonra bu planı bir albay yazacak, altını imzalayacak, ondan sonra da yayınlayacak. Kargalar güler kardeşim, kargalar güler buna. Bunu imzalarsa en az 2. başkan imzalar. Orgeneral, sonra da Genelkurmay Başkanı'na arz yazar. Öncesi var mı? Yok. Bunun öncesinde karargah usullerine göre önce andıç yazarsın, komutandan onay alırsın. Böyle bir plan yapalım mı komutanım diye onay alırsın. Sonra o onaya göre bu planı yazarsın. Sonra şube müdürü oturup plan yapmaz. Ben şube müdürüydüm. Emrimde 16 tane subay vardı, 4 tanesi albay. Onlar yazar, ben tecrübelerimi, bilgilerimi katarım. Daire başkanına götürürüm. Daire başkanım harekat başkanına götürür. O 2. başkana arz eder. Bir sürü koordine olur. Bunda diğer başkanlıkların, istihbarat başkanlığının, MEPS başkanlığının hiçbiri yok. Bu plan değil. Bu pilav. Pilav bu. İftira bu. Komplo. Pilav pişirmece. Şimdi sahte bir plan yapıldı. Bunun uygulanması lazım. Senaryo öyle, tertip öyle yani. Bir yerde uygulanmazsa bu fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti olabilir. Albay Çiçek suçlanamaz. Siz hukukçusunuz, siz daha iyi biliyorsunuz. Bunun bir yerde uygulanması lazım. Tertip komitesi öyle düşünüyor. Nerede uygulanacak bu? Baştan düzenlenmiş zaten işte. Erzincan'da bir savcı var, cemaatleri soruşturuyor. Bir ordu komutanı var Erzurum'la çekişme halinde. Biz bunu orada uygulatalım. Olur, uygulatın. Ve hepimiz duyduk senaryoyu. Dursun Çiçek ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral ile beraber kaçak olarak, görevsiz olarak Erzincan'a gidiyorlar. Ya Dursun Çiçek Genelkurmay'da bir şube müdürü? 300 tane şube müdürü var yani Genelkurmay'da. Bizde 4 tane ordu komutanı var. Ordu komutanıyla ne işi var Dursun Çiçek'in? Tanık yok, delil yok. Ne var? Gizli tanıklar var. Gizli tanık diyor ki Dursun Çiçek'i karşıladım. Cihaner'le ordu evinde buluştu, yemek yedi. İşte 4 numaralı fotoğraftan teşhis ettim. 4 numaralı fotoğrafa baktınız mı? Fotoğraftaki adam benim oğlum yaşında. 1977 doğumlu, inşaat işleri yapan bir vatandaşımız çıktı. İşte kayıtlar Dursun Çiçek'in o tarihte, Nisan 2009'da nerede olduğu, hangi görevlere gittiği, hangi gün izinli olduğu, uçak kayıtları. Bir sürü kayıt savcılığa gitti. Genelkurmay işi gücü bıraktı, atılan iftiraları yalanlamaya çalışıyor. Böyle yargı olur mu? İftira at, atılan bunun iftira olduğunu ispatlasın. Sen savcısın, sen ispatlayacaksın kardeşim. Delilleri sen bulacaksın. Erzincan'a gittimse niye orada tanık veya sanık değilim? Böyle iddianame olur mu? Oraya gittimse orada ya tanık olurum ya da sanık. Tabii senaryo gereği burada başkanın muhalefetiyle iki dosya birleştirildi. Senaryo gereği birleşmesi lazımdı. Eğer böyle bir plan varsa, böyle de bir uygulama varsa bu planın birleşmesi lazım. Senaryo böyle çünkü çatı böyle yapılmış. Çatıyı bozamayız. Haşa, ayet bu Allah'ın emri, uygulanacak. Birileri öyle istiyor. Sonra gizli tanıkları gördük. Televizyon dolaşıp vicdan azabı çekiyor adamlar. Gerçekleri açıklamak istiyorlar. Ankara'nın sokaklarında çıkacak televizyon kanalı arıyorlar. Ama bütün televizyon kanalları korkmuş, silmiş, kapıdan geri çeviriyorlar. Tertip var çünkü onlar da içeri alınabilir. Milletvekilleriyle uğraşıyorlar. Bir milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunmuşlar. Gizli tanıkla görüştü diye. Ne bilsin adam görüştüğü kişinin gizli tanık olduğunu? Bu gerçekler ortada, deliller soruşturma savcısının elinde. Kardeşim niye yazıyorsun hala? Genelkurmay'ın belgeleri elinde. Niye yazıyorsun o zaman kardeşim bunu? Hukuk adamlığına, vicdana sığar mı? Niye yazıyorsun ya? Niye insanları karalıyorsun? Niye bu mahkemeleri meşgul ediyorsun? Zaten davaları üst üste adalet bekleyen binlerce insanımız var. Binlerce suçlu var, binlerce tutuklu var, daha yargılanmamış. Niye meşgul ediyorsun yargıyı? Niye meşgul ediyorsun Genelkurmay karargahını? Oraya yazı yazıyor, uçağa yazı yazıyor, orada evinde bilmem ne yapıyor. Dursun Çiçek Akademi'de konferans vermiş, oradan bilgi alıyor. İzmir Ordu Evi'nden kayıtları istiyor. 2 gün izne gitmiş oraya. Neden kardeşim? Bir tane deli kuyuya taş atıyor, attığının gerekçesini, deliliğini koy. Yok, biz binlerce akıllı o delinin attığı taşı çıkarmaya çalışıyoruz. Ya buna devam edeceğiz o delinin arkasında gitmeye ya da hukuk deyip, adalet deyip, vicdan deyip kararımızı vereceğiz. İşte Türk milleti izliyor. Ben hukuk okumadım ama hukuk fakültesini kazandım. Görevim nedeniyle bitiremedim. Ne diyor temel hukukta? Bir masumun bir gün tutukluk alması binlerce suçlunun sokakta dolaşmasından daha kötüdür. O zaman ben niye tutukluyum? Erzincan'daki Çiçek. Albay Dursun Çiçek'in bu iddialara yanıt verirken sözünü ettiği Erzincan'a giderek Başsavcı İlhan Cihaner, Orgeneral Saldıray Berk ile görüştüğü iddiası gizli tanık Munzur ve Efe'nin beyanlarında yer aldı. Munzur ve Efe, ben Dursun Çiçek'i 4 numaralı fotoğraftan teşhis ettim. 2009 Nisan-Mayıs aylarında Erzincan Mazlum Otel'de kaldı. Bu fotoğraftaki kişi o otelde kalan kişidir. Ben Dursun Çiçek'i aracımla kendim aldım ve orada evine götürdüm. Burada Cihaner'le yemek yerken gördüm. Berk de yanlarına geldi diye ifade vermişti. Savcılar bu gizli tanık Munzur'un ifadesine dayanarak Albay Dursun Çiçek'in Erzincan'a geldiğini ve irtica ile mücadele eylem planını burada uygulamak için başsavcı ve orgeneral ile gizli bir kumpas kurduğu iddiasında bulundular. İşte planın uygulandığının da kanıtı buydu. Bunun üzerine savcılar hangi yolla araştırıp buldukları belirtilmeyen bir otel kaydını da kanıt olarak dosyaya eklediler. Mazlum Otel'in 28-29 Mart 2009 tarihli konuk listesinde gerçekten de 202 numaralı odada Dursun Çiçek kalmıştı. Bu kayıt resmi yolla istenmiş ve alınmış değildi. Kayıt ya ihbarcı ya da Erzincan polisinin gayri resmi istemi sonucunda elde edilmiş bir belge olarak iddianamede delil klasörüne girdi. Belgede 202 numaralı odada kalan Dursun Çiçek'in adının yanında TC kimlik numarası da vardı. Dahası 65 lira ödemiş ve 401-020 numaralı faturasını da kestirmişti. Savcılar bu belge ile Albay Dursun Çiçek'in irtica ile mücadele planını hazırlayıp sonra da bunu uygulatmak için Erzincan'a gittiği ve bazı özel temaslarda bulunduğunu belgelemiş oluyorlardı. Zaten Saldıray Berk ve İlhan Cihaner kentte cemaatlerin üzerine gitmemişler miydi? İşte bağlantı. İşte Dursun Çiçek'in Erzincan'a gittiğinin kanıtı ellerindeydi. Otel kaydını iddianamenin delil klasörlerine koydular ve iddianamenin 80. sayfasında bu delile dayanarak suçlamayı yaptılar. Bu kanıt yalnızca iddianamede kalmadı elbette. Savcılar mı, polis mi, nereden sızdırıldığı belli olmayan bir şekilde bazı basın organlarına bu kanıt ulaştı. Manşetlere taşınan ve işte kanıt diye sunulan bu Erzincan ziyaretine ilişkin haberler Albay Çiçek tarafından anında yalanlandı. Albay Çiçek, ben Erzincan'a gitmedim, o kişileri tanımam, bu temasları yapmadım dedi. Ve delil olarak o tarihlere ait Genelkurmay Başkanlığı'na giriş çıkış kayıtlarını gösterdi. Albay sanki aynı anda hem karargahta mesaide hem de Erzincan'da görülüyordu. Elbette Genelkurmay kayıtlarına değil, otel kayıtlarına ve gizli tanık Efe ve Munzur'a inanıldı. Çünkü albayın yalanlamasının hemen ertesinde otel kayıtları da basına servis edildi ve bu kez belge albayın yalanını ortaya çıkarttı şeklinde manşet haber yapıldı. Otel kayıt belgesi gazetelerde çıkınca albay ile savcı, polis ve basın arasında yaşanan kim yalancı tartışmasına bir üçüncü şahıs daha katıldı. Belgede yer alan TC kimlik numarasını okuyan ve o tarihte o otelde kalan başka bir Dursun Çiçek çıkıp açıklama yaptı. O otelde kalan Dursun Çiçek benim. O da benim kimlik numaram. Konak mazlum otelde iş ortağım Ferhat Murat Polat ile kaldım. Bizim bir inşaat şirketimiz var. İş ortağım Erzincanlı olduğu için sık sık birlikte seyahate gideriz. Ayrıca iş bağlantılarımız da olduğu için birçok otelde kaldım. Oltaya yine yanlış Dursun Çiçek takılmıştı. Üstelik ek delil dosyasına giren otel kaydına ilişkin emniyetin yaptığı bir araştırma sonucu da vardı. Polis yazısında 28 Mart 2009 tarihinde mazlum otelde 1-1-1977 Ankara doğumlu 136 ile başlayan TC kimlik numaralı Dursun Çiçek adına 202 numaralı odaya kayıt yapıldığı ve 29 Mart 2009 tarihinde ayrıldığı tespit edilmiştir denilmişti. Oysa albayın TC kimlik numarası savcıların ve polisin elindeydi. 1960 doğumluydu ve Ankara değil Reşadiye doğumlu olduğu da biliniyordu. Fakat ne hikmetse bu kadar bariz bilgilere rağmen yine hata yapılmış, yine yanlış Dursun Çiçek iddianameye girmişti. Tıpkı yanlış Dursun Çiçek'in telefonunu dinledikleri gibi o tarihte Erzincan'da Munzur Otel'de kalan Dursun Çiçek'i albay Dursun Çiçek diye sunmuşlardı. Bu ayrıntılı ve titiz çalıştığını söyleyen polis ve savcıların ikinci sahte Dursun Çiçek olayıydı. Ama bitmedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri bu kayıtlara, açıklamalara, belgelere rağmen hala albay Dursun Çiçek'in o otelde kaldığına ve Erzincan'a gittiğine inanıyor olmalılar. Çünkü Munzur ve Efe öyle demişti. Yalan söyleyecek halleri yoktu ya. Otelin kamera kayıtlarının getirilmesini ve albayın görüntüleri var mı yok mu görmek için istemde bulundular. Çukurambar Postanesi'nden birkaç aylık görüntü kaydını almayan, kayıtlar silindiği gerekçesine inanan ve ihbarcıyı bulamayan savcılar ve hakimler 2 yıl önceki otel kamera kayıtlarının peşine düştüler. Uçan Dursun. Sahte Dursun Çiçek olayı bitmedi. Bir tane daha var. 18 Nisan 2009 tarihinde Erzurum'dan Ankara'ya uçan THY uçağına ait 235-244-699-58-21 numaralı elektronik biletle iddianame delilleri arasına konuldu. Bilet Dursun Çiçek adına kesilmişti. Bu bilet tam da Erzincan'da cemaatlere yönelik operasyonun yapıldığı ve Erzincan ile Erzurum savcılıkları arasındaki tartışmaların yaşandığı günlere denk geliyordu. Albay gitmiş duruma el koymuş, temaslarını yapmış, irtica ile mücadele eylem planını hayata geçirecek gizli işlerini yürütmüş ve sonunda Erzurum'dan uçakla Ankara'ya dönmüştü. İddia buydu ve uçak bileti de bunun kanıtıydı. Tabii bu bilete de albay Dursun Çiçek itiraz etti. Erzurum'a hiç gitmediğini söyledi. Üstelik karşı deliller de sundu. Kendisine ait tüm uçuş bilgileri, hangi tarihte hangi uçakla nereye uçtuğuna dair bilgiler toplanıp mahkemeye sunuldu. Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan askeri uçuşlarla ilgili bilgiler istendi. Hiçbirinde albay Dursun Çiçek'in uçuş yaptığına dair bilgi yoktu. Savcılık bileti dosyaya koymuştu ama ayrıntılı bir araştırma yapmamıştı. Mahkeme ayrıntıların peşine düştü. Bileti alan Dursun Çiçek ile ilgili ayrıntılı bilgi istedi. Gelen bilgilere göre bileti alan Dursun Çiçek'in tıpkı diğer sahte Dursun Çiçekler'de olduğu gibi anne baba adı, doğum yeri ve yılı farklıydı. Yani savcıların Erzincan ile bağlantı kurmak için delil olarak gösterdiği bu son delil ve Dursun Çiçek de sahteydi. Munzurca iddia. Erzincan bağlantısı ile ilgili ısrarlı bir tutum vardı. Gizli tanıklar Efe ve Munzur ifadelerinde Dursun Çiçek'i otelde gördüklerini söylemelerinin yanı sıra 3. Ordu karargahında olduğunu da iddia ediyorlardı. Onlara göre albay Dursun Çiçek 2009 yılı Ocak ve Şubat aylarında Erzincan'a gidip 3. Ordu Komutanlığı'ndaki plan seminerine de katılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan bu seminere katılanların listesi geldi. Albay Dursun Çiçek'in ismi listede yoktu. Çiçek, Munzur ve Efe'nin ifadelerinde yer alan ve savcıların delil diye dosyaya koyduğu bu Erzincan'a gidiş geliş ile ilgili suçlamayı ortadan kaldırmak için belge üstüne belge sundu. Genelkurmay Başkanlığı karargahına giriş çıkış kayıtları, izin tarihleri, izinde nereye gittiğine ait belge ve bilgiler, gizli tanıkların iddialarını dayandırdıkları tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesiyle birlikte tatilde olduğunu gösteren belgeler ve uçuş kayıtları, gümrük giriş çıkışlarını gösteren emniyet kayıtlarını, Erzincan Ordu Evi ya da başka bir otelde hiç konaklamadığını gösteren kurum yazıları ve cep telefonuna ait o tarihleri kapsayan baz istasyon bilgileri ile iletişim kayıtlarını da mahkemeye sundu. Tercan, baz istasyonlarının kayıtlarında da cep telefonu hiç Erzincan ya da Erzurum'da sinyal vermemişti. Ama Erzurum ile Tercan arasında karayolu üzerinde 4 dakika sinyal vermişti. 2008 yılının Aralık ayında, ama o tarihte ne Erzincan olayları patlak vermişti, ne irtica ile mücadele eylem planı ortalıktaydı. Ama yine de albay oralardaydı ya, bu bilgi hemen deliller arasına konuldu. Peki neydi bu sinyalin sebebi? Deniz eğitim gördüğü Amerika'dan tatile gelmişti. Ailecek önce Sivas'a anneannemi ziyarete gittik. Oradan da Sarıkamış'a kayak yapmaya. Güzergah Tercan'dan geçiyordu. Tercan'dan geçerken babam harp okulundan devre arkadaşı olan Sarıkamış Tugay komutanını aradı. ''Yoldayız devrem, yolculuk iyi gidiyor. Yakında oradayız.'' diye sohbet etti. Daha sonra ben babamın telefonundan İstanbul'daki kuzenimi aradım. Bu da kayıtlara girdi. Tercan'dan transit yapıp Sarıkamış'a gittik, kayak yaptık. Ardından Ardahan, Kars ve sonra Gürcistan'a gittik. Son durağımız Azerbaycan oldu. Ve birkaç gün sonra Ankara'ya döndük. Polis sinyal araması yaparken tüm bu güzergahta babamın yaptığı tüm telefon görüşmelerinin sinyalleri de tespit edilmiş olmalıydı. Ancak savcılık deliller arasına sadece Erzurum ve Erzincan arasındaki Tercan'daki kaydı koydu. Mahkemede bu güzergah ile ilgili telefon kayıtlarının ve sinyal dökümlerinin getirilmesi istendi. Ayrıca Tercan'da yapılan o 4 dakikalık görüşmenin konuşma tapeleri de istendi. Gerçekten de o görüşme babamın duruşmada anlattığı gibiydi. Erzincan'la birleştirme. Çiçek ile Erzincan arasında ısrarlı bir şekilde bağ kurma çabası olduğu görülüyordu. Sürecin neredeyse tüm aşamalarında Dursun Çiçek dosyası ile Erzincan dosyası arasında bir bağ kuruluyor ve Çiçek'in hazırladığı planın Erzincan'da icra edildiği belirtiliyordu. Ve albay Dursun Çiçek'e Erzincan bağlantısı olduğu yolunda suçlamalar, sorular yöneltiliyordu. Babamın ve bizim tüm karşı söylemlerimize, bağlantı olduğu iddialarını çürütmek için ortaya koyduğumuz delillere karşın savcılar bu iddialarını sürdürüyordu. Bu nedenle her iki davanın birleştirilmesini talep ettik. Bu sırada Yargıtay 11. Ceza Dairesi Erzincan davasının sanığı olarak görülen Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner hakkındaki iddiaları incelemek için dosyayı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden istedi. Çünkü yargılanan bir başsavcıydı ve yargılama yeri ancak Yargıtay ceza dairelerinden biri olabilirdi. Bu talep daha Erzurum'a ulaşmadan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Dursun Çiçek davası ile birleştirilmesi talebiyle gönderdi. Ankara'ya yani Yargıtay 11. Ceza Mahkemesi'ne de ben dosyayı İstanbul'a gönderdim dedi. Bunun üzerine Yargıtay o zaman dosyayı CD ortamında gönder inceleyeceğim dedi. Erzurum bu talebi yerine getirdi. Aynı anda İstanbul'a da başvuran Yargıtay, Dursun Çiçek dava dosyasını incelemek üzere aldı. Ve sonunda Yargıtay, İlhan Cihaner'in zaten kendisinde bulunan özel dosyası ile Erzurum'da açılan davanın dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Bu aşamada İstanbul'da boş durmadı. Savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın kendilerine gönderilen Erzincan dosyası ile Dursun Çiçek dosyasının birleştirilmesi için 8 sayfalık bir birleştirme mütalaası yazdı. Bu isteme mahkemede 15 sayfalık karar ile katıldı. Yani İstanbul-Erzincan davası olarak bilinen Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010-108 sayılı dosyası ile Dursun Çiçek dosyası arasında hukuki ve fiili bağlantısı olduğu sebebiyle kendilerinde birleştirilmesi kararı verdi. Ancak Yargıtay 11. Ceza Dairesi çoktan Erzurum dosyasını kendi uhdesine almıştı. İstanbul'un verdiği bu birleştirme kararı ile çelişiyordu. Bu durumda Erzincan dosyasının hangi mahkemede görüleceği tartışma konusu oldu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı kendisine istiyordu. Yargıtay 11. Daire ise İstanbul'un bu birleştirme kararını dikkate almayıp kendi dosyasını görmeye başladı. İstanbul Ankara'dan istediği dosyayı alamayınca aldığı birleştirme kararının onaylanması için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na başvurdu. Ancak ret yanıtı aldı. Bu karar İstanbul'da yargılanmakta olan Dursun Çiçek ve diğer sanıkların Ankara'da Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanması anlamına geliyordu. Çünkü baştan beri İstanbul savcıları ve mahkeme her iki dosyanın irtibatlı olduğunu belirtiyor ve birleştirilmesini istiyorlardı. Zaten birleştirme yönünde aldıkları bir karar da mevcuttu. Şimdi Ankara'dan Erzurum dosyası gelmiyor ise kendi dosyalarının Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Bu nedenle ilk duruşmada birleştirme yönünde talepte bulunduk. Ancak aldığımız yanıt hiç de istediğimiz gibi değildi. Ama hiç de şaşırmadık. Savcı pek güzel dosyanın daha önce Ankara'ya gönderildiğini ve ancak bir birleştirme kararı alınmadığını gerekçe göstererek ikinci bir kez gönderilmesinin gerekli olmadığı yorumunu yaptı. Ve bir adım daha ileri giderek dosyanın Ergenekon davası ile birleştirilmesi yönünde mütalaada bulundu. Oysa Yargıtay 11. Ceza Dairesi Dursun Çiçek dava dosyasını İlhan Cihaner ile ilgili iddiaları incelemek için istemişti ve birleştirme ile ilgili hiçbir yorumda bulunmamış, karar almamıştı. Bu gerçek karşısında Yargıtay'ın birleştirme talepli bir inceleme yapıp yapmadığının doğrudan Yargıtay'a sorulmasını istedik. Ama mahkeme bu isteğimizi de dikkate almadı. Erzurum dosyasını alamayan mahkeme İlhan Cihaner'i elinden kaçırmıştı. Artık bu birleştirme konusunu daha fazla deşip Dursun Çiçek'i de elinden kaçırmak istemiyordu. Oldukça karışık ve her aşaması hukuksal yoruma açık olan bu süreç aslında Ergenekon savcıları ile Yargıtay arasında yaşanan çekişmenin de bir özeti gibiydi. Bu çekişme arasında kalan haksız yere suçlanan babam ve onun gibi sanıklardı. Adeta adil yargılamayı düşünen kalmamış, herkes kendi egemenliğini gösterme yarışına girmişti. Emir olmadan nasıl yaparım? İddia 13. Dursun Çiçek bu planı Orgeneral İlker Başbuğ'un bilgisi dahilinde, Orgeneral Hasan Iğsız'ın emriyle ve adı geçen albaylarla birlikte hazırladı. Dursun Çiçek'in yanıtı. Ne bahsi, ismi geçen komutanlarımdan böyle bir emir aldım, ne de böyle bir planı hazırladım. Konuyla ilgili olarak ismi geçen komutanlarımın ve subay arkadaşlarımın duruşmada tanık olarak dinlenmesi için mahkemeye çağrılmasını istiyorum. Babam ilk duruşmadan bu yana böyle bir plan hazırlamadığını ve bu konuda da emir almadığını söylüyordu. Basına internet andıcı olarak yansıyan çalışma ile ilgili, evet böyle bir çalışma yapıldı. Ancak irtica.org, irtica.net sitelerini ben yönetmiyordum derken, irtica ile mücadele planı için ise böyle bir çalışma olmadığını söylüyordu. Mahkemede dile getirdiği yukarıdaki sözlerle dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 2. Başkan Hasan Iğsız başta olmak üzere birçok ismin mahkemeye gelmesi ve tanıklık etmesini istiyordu. Bu kişiler tanık olarak dinlenmeli ve gerçekler ortaya çıkarılmalıydı. Ancak mahkeme bu isteme bu tarihe kadar olumlu yanıt vermedi. Böyle bir davette bulunmadı. Bu arada 12 Haziran 2009 tarihinde süreci başlatan haberi yazan Taraf Gazetesi muhabiri Baransu, Başbuğ ve diğer ismi geçen komutanların da yakında gözaltına alınacaklarını, sorgulanacaklarını ve tutuklanacaklarını ileri süren açıklamalar yaptı. Savcıların ve mahkemenin elindeki gizli bilgileri bile önceden bilen ve yazan, her ne hikmetse ortaya attığı bu tür iddialar kısa bir süre sonra gerçekleşen bu muhabirin bu sözlerinin üzerinden çok geçmedi. Bakarsınız yarın bu sözleri de gerçekleşir. Bakarsınız İlker Başbuğ da tutuklu olarak hastalığı yerine alır. Eğer savcıların bu tür bir planı varsa Baransu bunu nereden biliyor? Bu tür bir iddialı açıklama bile ortada bir plan tertip olduğunu gösteren en net kanıtlardan biri sayılmalı. Beşiktaş savcılarının hazırladığı 1100 sayfalık iddianamenin içinde temel olarak bu iddialar yer alıyordu. Babamın ve bizim verdiğimiz yanıtlar da böyleydi. Savcıların bu iddiaları içeren iddianamesi 15 günlük yasal süre dolmadan 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava açıldı. Elinde Bir Gül, 1 Mayıs 2010. Babam tutuklandı ve bir kez daha hastalı askeri cezaevine konuldu. Hemen ayrılamadım, İstanbul'da kaldım. Bir gün sonra babamı ziyarete gittim. Daha önce 2 kez gittiğim yerde, dejavu yaşar gibi aynı şekilde içeri girdim. Rutin işlemler tamamlandı ve babamı beklemeye başladım. Babamı her beklediğimde ben burada olsam nasıl yaşardım diye düşünüyordum. Yine aynı soru gelip takıldı beynime. Zamanın nasıl geçeceğini düşündüm. Zor diye mırıldandım. Zaman geçmezdi burada. Okusan, yazsan, uyusan, spor yapsan bir yere kadar. Gökyüzü olmayınca, deniz olmayınca, sevdiklerin olmayınca nasıl yaşanırdı ki? Mavi ve yeşil yoktu burada. Sıkıcı, bunaltıcıydı. Özgürlük kokusunun olmadığı hemen anlaşılıyor. Esaretin soğuk yanı çarpıyordu yüzünüze. Tutukluların yüzleri donuktu. Gülümseyen birini görmek, karda çiçek görmek gibiydi. Her yanı ile itici, her yüzü ile karanlık bir yerdi burası. İçim ürperdi. Babam gelinceye kadar içimdeki bu titreme dinmedi. Kapının önünde içimde bu ürpertiyle beklerken yan tarafta tutuklu askerlerin futbol oynadığını gördüm. Önce teğmen Mehmet Ali Çelebi selam verdi. Hoş geldin dedi. Sonra diğer askerler. Bir anda maç durdu ve hemen tüm askerler bana doğru dönüp selam verdi. Çelebi merak etme albayım, her zamanki gibi güçlü ve mücadele azmiyle dolu diye teskin edici sözler söyledi. Bir başka subay, İrem, komutanımız yine görevinin başına döndü. Biliyoruz çok uğraşıyorlar ama biz mücadele azmimizi bırakmıyoruz. Sabır gerek dedi. Bu arada hakim albay Zeki Üçok da bizim bu küçük sohbetimize katıldı. Bir süre sonra babamın geldiğini gördüm. Her ziyarette yaptığı gibi yine gelirken dikenlerini dikkatlice temizlediği bahçeden koparılmış bir gül vardı elinde. Koşup sarıldım, uzattığı gülü aldım. İçimdeki ürperti bitti, ısındım. Sonra birlikte el ele avukat odasına girdik. Avukat görüşlerinde tutuklu ile avukatı karşılıklı sandalyede oturuyorlardı. Yan yana oturmaları yasaktı. Ama ben hemen her defasında bu kuralı çiğniyor, babamın yanına geçiyor, boynuna sarılıp öpüyordum. Sık sık görevli askerler uyarıda bulunuyorlardı. Ama ben birkaç dakika sonra yine babamın yanında buluyordum kendimi. Artık yüzüme aşina olduklarından mı, yoksa babama karşı besledikleri sempatiden mi bilemiyorum. Bu tür küçük kaçamağımıza çok da fazla müdahale etmiyorlardı. Ben de doya doya sarılabiliyordum babama. Hastal'dan ve babamdan ayrılma vakti geldiğinde de tam kapıdan çıkacakken her defasında koşarak geri dönüyorum. Ben kapıdan çıkıncaya kadar ayakta izleyen babamın bana uzaktan bakmasına dayanamıyor, geri dönüp boynuna bir kez daha sarılıyorum. Elimde her defasında babamın verdiği gülle ayrılıyordum hastal'dan. Ama sıkıca tuttuğum babamın verdiği gül değil, onun eli olmalıydı. El ele çıkmalı ve cezaevinin dikenli tellerine dışarıdan ve uzaktan bakmalıydık. Her defasında bu istekle ayrıldım hastal'dan. 8. Ayrımın Sonu. Sayfa 129.